Ayrım 17. Sayfa 182. Alevi ve Türkmenleri sevmeyen bir hükümdar, Yavuz Sultan Selim. 16. yüzyıl, yani 2. Bayezid, Yavuz, Kanuni dönemleri Osmanlı Devleti'nin en görkemli, yaşam standartlarının yüksek seviyede olduğu bir dönem olarak gösterilir. Bu üç padişah, tarihçilerin kaleminde kusursuz ve gururla kayarak kağıda dökülür. Adı geçen üç padişah dönemi, gerçekten Osmanlı Devleti'nin zirveye tırmandığı, topraklarının alabildiğine genişlediği bir dönem olmuştur. Aynı zamanda kıyımların, katliamların, sürgünlerin de doruk noktaya çıktığı bir dönemdir. Türkçe yerine Arap ve Acem kültürünün de doruk noktasıdır. Türklerin de dışlanıp aşağılandığının da doruk noktasıdır. Alevilere yaşama hakkı tanınmadığının da doruk noktasıdır. İslam ülkelerinin kutsal yerlerinin fethedilmesiyle birçok Arap din adamlarının da İstanbul'un mekan tutması ve adım adım Osmanlı'nın Türk yapısını yok ettiği bir dönemde olmuştur. Bu dönemde zamanın en gaddar Şeyhülislamları, kadıları yetişmiştir. Bunlar ki şeriatı istedikleri biçimde yorumluyor, istediği biçimde sultanın çıkartmış olduğu yasayı şeriata uyduruyordu. Konumuz akışı içinde bu din ulemasının vermiş olduğu fetvaları ortaya koyacağız. Kaynaklar hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu dönemlerin en çok Alevi kıyımlarının yaşandığı dönem olarak verilmektedir. Bazı kaynaklar 2. Bayezid'in Alevi olduğunu, Şah İsmail'e oğlum, Şah İsmail'in de kendisine baba dediğini yazmaları, hatta Hacı Bektaş ardından Balım Sultan'ın kendisine kuşak bağlaması, ilişkilerini düzenli yürütmesi bu dönemde meydana gelen Alevi katliamlarını haklı göstermeye yetmez. Bayezid'in ilişkisi her ne kadar iyi olmuş olsa da sultanının son zamanlarında yönetimi tamamen vezirlerine ve ulemaya bırakması, bunların keyfi tutumları, şehzadelerin isyan edecekler bahanesiyle düşman gördükleri Alevi ileri gelenlerini katletmeleri Bayezid döneminde bu işin içinde tutuyor. İkinci Bayezid'in Alevilere karşı aldığı tedbirleri yerinde ve yeterli bulmayan Şehzade Selim, pederimle görüşüp ahvali devlete şifaen arz etmek muktezai maslahattır diyerek İstanbul'a kadar gitmiş ve neticede işi babasına kılıç çekmeye kadar götürmüştür. 917-1511. Altında Şinasi, Selim 1. İslam Ansiklopedisi, 10. cilt sayfa 424. Kendi halkına en büyük düşman olan Yavuz Sultan Selim, Şehzadeliği döneminde Trabzon valisiyken bu yönde çalışmalarını yoğunlaştırmış, hatta babası Bayezid'in yumuşak tutumu, Alevilerin üstüne gidip kıyım yapmayışı Yavuz'u harekete geçirmiştir. Kafasına koyduğu sultanlık fikrini adım adım geliştirerek önce babasını ortadan kaldırdı. Ardından 2 yıllık bir uğraştan sonra diğer şehzadeleri yok etti. Şehzade Ahmet Amasya valisi, Korkut Antalya, en küçükleri Selim Trabzon valisi bulunmaktaydılar. Selim kafasındaki hesapları kardeşlerini nasıl ortadan kaldırıp saltanat koltuğuna oturacağıydı. Şehzade Ahmet iktidarı en yakın olarak gördüğünden önceleri Korkut'la birleşerek Ahmet'in Kızılbaşlar'la birlik olduğunu, devleti ortadan kaldırmak için babasını aldattığını ileri sürmüştür. Oysa Korkut da iyi bir eğitim görmüş, devlet işlerinden anlayacak bir yapısı varken, üstelik Ahmet'in hem babası hem de yönetim tarafından desteklenir olması Selim'in rüyalarını kaçırmaktaydı. Selim iktidar uğruna her şeyi mübah sayarak aile katliamlarından başlayarak yönetim koltuğuna oturdu. Bütün gücünü feodal beyler, mollalar ve geniş anlamıyla hakim sınıftan alıyordu. Yaratılışı Alevi düşmanlığıyla özdeşleşmiş olan Yavuz, babasının sultanlığı zamanında bu yönde kesin önlemler alması yolunda onu uyarmış, babasının bunu ciddiye almaması durumunda kendi yöntemleriyle savaşa başlamıştı. Trabzon valisi olduğu dönemlerde Safavi ticaret yollarını kesiyor, İran'a giden tüccarların mallarını yağmalıyordu. Valiyken öylesine bir hazırlık yapıyordu ki bir padişah gibi davranıyor. İstanbul koltuğunun hazırlıklarını yapıyordu. Yöneticiler yetiştiriyor, bu deneyimlerini valilik bazında uyguluyordu. Daha şehzadeliği zamanında Anadolu'da bulunan tüm Alevilerin listesini çıkarttırıyor, birer birer bunu kaydediyordu. Yavuz Sultan Selim hükümdar olduktan, kardeşler meselesini hallettikten sonra Şah İsmail ile muharebeden evvel Anadolu'daki azılı 40 bin kızılbaşın idam ve hapis olunmalarını sebepsiz bulurlar. Uzun Çarşılı H.I. Osmanlı Tarihi sayfa 256. Uzun Çarşılı bu olayları haklı gösterebilmek için Yavuz Selim'in şehzadeliği döneminde kardeşi Şehzade Ahmet ve oğlu Murat'ın Alevi halkının başına geçtiğini, memlekete zararı bu vesileyle verebileceklerini öne sürüyor. Adı geçen eser. Yine adı geçen yazar, Şah İsmail üzerine gidilmeden önce bunların ortadan kaldırılmasının haklılığını Sultan Selim'in Şah İsmail üzerine savaş ederken bu Kızılbaş tayfasının ardından isyan edebilecekleri ihtimalini öne sürüyor. Nihayet Yavuz bütün kardeşlerini ortadan kaldırdı. Şah İsmail'in Anadolu'daki tarikatına nihayet vermek istedi. Anadolu'da Şah İsmail'e taraftar ne kadar Rafizi, Kızılbaş varsa hepsini öldürttü. Refik A. 16. asırda Rafizilik ve Bektaşilik, sayfa 9. Sultan Selim ardında olası bir isyana karşı tedbir almak için Alevileri katletmesi, bunun nedeni de Şah İsmail'e ilgi duymalarıdır. Peki kimdir bu Şah İsmail? Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'in ordusu menşeti bakımından en az Selim'inki kadar Türk idi ve her iki orduda da Oğuz veya Türkmen kavminin mensupları, hatta pek mühim bir kısım aynı ülkenin çocuklarıydılar. Sümer Faruk, Oğuzlar Türkmenler, sayfa 171. Görülüyor ki Yavuz'un tabanı Şah İsmail'in temsil ettiği tabandan farklı değildi. Üstelik her iki ordu mensubu da Türktür. Her iki padişah da Türk soyundandır. Üstelik Yavuz'un resmi dili Farsçayken Şah İsmail özbeöz Türkçe konuşup Türkçe yazmaktadır. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri de Türk dilini hiç sevmez. Acem Kralı Şah İsmail'e yazdığı mektuplarda Türkçe değil Acemce kalem edermiş. Acemce bildiğini gösterecek 17 Eylül 1992 günkü Türkiye gazetesinde Profesör Doktor Ayhan Songur da Yavuz'un Acemce mektuplarıyla övünüyor. Acem Şahı İsmail bu mektupları hangi dille yanıtlıyor dersiniz? Türkçeyle. Zaten bu şah bizim halk ozanlarımızın en önemlilerinden biri. Bizim Yavuz'umuz ise Acemce şiir düzüyor. Bu da onu da Beyani adlı birinden dinleyelim. Bu Beyani Yavuz'la aynı yüzyılda yaşamış, Şairler Tezkeresi diye bir antoloji yapmış. Yavuz'la ilgili şunları söylüyor. Ulvi himmetlerinden Türk şiir demeye tenezzül etmeyip, Binazır, Farizi, Eşari, Acemane güfteleri vardır. Yani büyüklüğünden Türkçe söylemeye tenezzül etmeyip, benzersiz Farsça şiirleri ve Acem taklidi şarkı sözleri vardır. Günbulut Şükrü, Dost Dost Dergisi, sayı 1, sayfa 40. Buna karşılık Şah İsmail'in şiirleri hep Türkçe olarak yazılmış, resmi dil olarak da Türk dili kullanılmıştır. Yavuz'un ordusundaki askerler Şah İsmail'in deyişlerinden Türkçe şiirler okumaktadır. Anadolu'daki Osmanlı yönetiminin Arap-Acem kültürünün içine sarhoş gibi dalarken Şah İsmail bunun tersine devleti ve ordusu Türkleşiyordu. Anadolu'da Türklerin Şah İsmail'e ilgi duymalarının nedenlerinden biri de buydu. Bazı tarihçiler ve günümüz aydınları ya da Türklüğü savunduğunu sananlar, Türkçülerimiz Yavuz Sultan Selim'i göklere çıkartıp bayraklaştırırken sanıyorum tarih konusunda yanıldıklarının farkında değiller. Onların savundukları Yavuz'un ne Türklük diye bir sorunu, ne de Türk dilini ve kültürünü koruma ve geliştirme diye bir sorunu vardır. Biz konumuz akışında yine belgelere dayanarak Yavuz'u tanıtmaya devam edelim. Yavuz'un kudretli kılıcı altında ezilen doğunun Sarp kayalarına kaçan, dillerini ve milli duygularını çeşitli zorlamalar altında kaybedip Kızılbaş adını alan bu aşiretler, Erzincan tarihinin dediği gibi Kürt, Kızılbaş ve dinsiz değil, özbeöz Türkmen olan Alevi ve Bektaşilerdir. Fırat, Şerif M. Doğu İlleri Varto Tarihi, 3. baskı, sayfa 41. Yavuz Sultan Selim, hele Mısır'dan halifeliği aldıktan sonra kendisini bir Türk hükümdarı değil de İslamiyet'in baş halifesi gibi görmesi, üstelik bu sıfatı alması sonucu devlet idaresini de baştan aşağı değiştirerek devlet yönetiminde tamamen şeriatı uygulaması, Aleviler ve diğer dinler açısından çekilemez bir durumdu. Artık Alevi diye adı geçen kimseler, Aleviliğe bulaşmış olanlar, Alevi diye iftira görenler, Yavuz'un Arap ve Acem kültürüyle yoğrulmuş mollaların elinden neler çektiler, ancak tarih bu olaylara tanıktır. Osmanlı hükümetinin resmi dili olarak Acem ve Arap dilinin yerleşmesi, Osmanlı devletinde Türklük duygularını iyice silmiştir. Türk'üm demek bile suç haline alarak bu durum Tanzimat'a kadar sürmüştür. Anadolu'da öldürülen Türklerin 40 bin kadar olduğu belirtilmektedir. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail üzerine sefere çıkarken ordusunun arkasında Türk bırakmak istememiştir. Bu gerçek Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklerden kopmuş olduğunun en açık kanıtlarındandır. Yetkin Çetin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimleri, sayfa 160. Yine R. Yürükoğlu, Cenap Şahabettin Tekindağ'dan aktarıyor. Sultan 1. Selim 1512-1520 tahta geçişinin ilk gününden başlayarak ülkede koyu bir sünnilik uyguladı. aynı yıl Anadolu'da 40 bin Alevi'yi öldürdü. Yavuz tahta Anadolu'daki Aleviliği bitirmek hırsıyla çıkmıştır. Tahta çıkar çıkmaz Aleviler hakkında verdiği imha kararı dönemin en ünlü ulemasından Müftü Hamza vetvasında bir cümle bu taife hem kafirler ve mülhütlüler hem de ehli fesattır. İki cihetten katleri vaciptir. Yürükoğlu R. Okunacak en büyük kitap insandır. Sayfa 64. Arabistan'ın kutsal yerlerinin ele geçirilmesiyle Arabistan'da ve diğer İslam ülkelerinde bulunan çok sayıda Türk olmayan Arap ve Acem İstanbul'a getirildi. Bu gelişlerde Sünni sistem iyice yerleştirildi. Hem dile, hem kültüre, hem Türklüğe, hem insanlığa büyük darbeler indirildi. Aleviler açısından büyük bir felaket olan bu yapılaşma tükenmediler kırılmakla. O edepsizlerin hareketleri kızılbaşların yaşamasına sebep oldu. Eğer o sene Azerbaycan'da kışlasaydık bu kızılbaş işi hal olurdu. Uluçay Çağatay, Yavuz Sultan Selim, sayfa 23, Özyürek Yayın Evi 1952. Yavuz Sultan Selim Tebriz dönüşü bunları söylüyor. Alevilik konusunda araştırmalar yapan Atilla Özkırımlı şöyle bir aktarma yapıyor. Anadolu Alevileri bir siyasal egemenlik kavgası vermekteydiler ve bu kavga görünürde dinsel inançlar uğruna yürütülmekteydi. Başka bir deyişle Anadolu Alevi Türkmen toplulukları bir siyasal egemenlik kavgasında kullanılıyordu. İşin ilginç yanı egemenlikleri altında oldukları Osmanlı'yla dolayısıyla devlete başkaldırırken ona ihanet etmedikleriydi. Onları Şah İsmail'e iten yalnız inanç birliği değildi çünkü. Şah İsmail'in dayandığı güç yakın çevresindekiler kendi soydaşlarıydı, kendi aşiretlerinin bireyleriydi. Üstelik Osmanlı yönetimi onları dışlıyor, neredeyse silah zoruyla ayaklanmaya itiyordu. Bu nedenle Anadolu'ya gönderdiği halifeleri yoluyla onlarla ilişkilerini sürdüren yöneticilerini Türkmen beyleri arasından seçen, benzer dinsel inançları paylaştıkları Şah İsmail'i kurtarıcı olarak görmeleri doğaldı. Özkırımlı Atilla, Alevilik, Bektaşilik, sayfa 166. Yavuz Sultan Selim'le ilgili hangi kaynak, hangi araştırma yapılırsa yapılsın, onun en büyük Alevi-Türkmen düşmanı olduğu ortaya çıkıyor. Kendi insanlarını, kendi ırkından, kendi dininden olanları katlederek, yok ederek, yok sayarak, dışlayarak, kovarak, düşmanlık güderek, yeryüzüne Yavuz dışında ne bir kral, ne bir hükümdar, ne bir padişah, ne de bir yönetici gelmemiştir. Savaşmak amacıyla üzerine gittiği Türk hükümdarı Şah İsmail'e saldırırken arkadan isyan edecekleri, baş kaldıracakları savıyla insanları katletmek hiçbir nedenle haklı gösterilemez. Ve Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptıkları ne tarihte ne de günümüzde savunulamaz. Bunu savunmak en az Yavuz Sultan Selim Han kadar acımasızlık, gaddarlıktır. Yavuz'un tarihçilerinden Hoca Saadettin Efendi dönemin çok güzel bir portresini çizmektedir. Bundan önce ayağı uğurlu padişah Rum diyarında yerleşmiş bulunan kızılbaş tutkunlarını ve Alevi tavşanlarını araştırmak için ülke yöneticilerine uyulması gerekli buyruklar gönderip, 7'den 70'e varınca ol yaramazlardan idüğü saptanan eşkıyanın adları defter olunup, mutlu kapıya bildirilmesine ferman-ı hümayun çıkmıştı. Cihanda geçerli bu buyruk, gereğince yöneticilerin araştırma ve taramalarıyla sayıları 40 bini bulan bunların kimi ortadan kaldırılıp, kimi de hapse attırıldı. H.S. Efendi, Tacüt Tevari, Cilt 4, sayfa 176. Osmanlı tarihçileri Yavuz'un kavgacılığıyla, insanları katletmeleriyle övünüp duruyorlar. Yavuz'un salt Anadolu insanlarını kırmaları onları tatmin etmiyor, üstelik komşu ülkelerin halklarının kırdırılmasını da alkışlarla selamlıyorlar. Yine Solakzade Mehmet Handemi Efendi, Yavuz'un Gürcüleri kırmasından sonra Anadolu'ya gelir gelmez yaptıklarını şöyle övüyor. Bundan başka kan damlayan kılıcının başı, kızılbaş kalabalığını nice defa perişan eyledi. Mehmet Hemdemi Çelebi, Solakzade Tarihi, Cilt 1, sayfa 438. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989. Kızılbaşların öldürülmesi için Osmanlılar döneminde verilen fetvalardan örnekler. Kızılbaşların katli için Yavuz'un Şeyhülislam'ın Mütfü Hamza'nın vetvası. Fetva 1. Müslümanlar, bilin ve öğrenin ki şu Kızılbaş toplumunun başkanları Erdebil oğlu Şah İsmail'dir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şeriatini ve sünnetini ve İslam dinini ve din bilgisini ve Kur'an'ı küçümsedikleri ve de Allah Teala'nın haram kıldığı günahlara helaldir dedikleri ve Kur'an'ı ve musafları ve şeriat kitaplarını hor görüp ateşte yaktıkları ve de bilginlere ve dindarlara ihanet edip öldürüp mescitleri yaktıkları ve de pis başkanlarını tanrı sayıp secde ettikleri ve de Hazreti Ebubekir'e ve Hazreti Ömer'e sövüp halifeliklerini inkar edip sövdükleri ve de peygamberimizin şeriatini ve İslam'ı yok etmeye kastettikleri, bu anılan ve de bunların şeriata karşı söz ve davranışları bu fakire ve diğer İslam alimlerine göre tevatürle bilinip açıkça belli olduğundan, biz dahi şeriatın hükmü ve kitaplarımızın nakliyle fetva verdik ki, adı geçen toplum kızılbaşlar kafir ve dinsizdirler. Ve de her kimse ki onlara uyup o sapık dinlerine razı ve yardımcı olurlarsa, onlar da kafir ve dinsizlerdir. Bunları öldürüp toplumlarını darmadağın etmek tüm Müslümanlara vacip ve farzdır. Müslümanlardan ölen sayit ve şehit olup cennete girer. Ve onlardan ölen aşağılık cehennemin dibindedir. Bunların hali kafirlerin halinden daha fena ve çirkindir. Zira bunların kestikleri ve avladıkları ister doğanla, ister ok ve ister gerekse av köpeğiyle olsun murdadır. Ve nikahları gerekse kendilerinden ve gerekse başkasından alsınlar batıldır. Ve de bunlara kimseden miras yemek yoktur. Bir bucak halkı bunlardan olsa da. Allah yardımcısı olsun Osmanlı padişahına gerekir ki bunların, kızılbaşların ileri gelenlerini öldürüp mallarını ve kadınlarını ve çocuklarını İslam gazilerine taksim ede. Ve bunları ele geçirince tevbelerine ve pişmanlıklarına inanmayıp öldürülmeli ve de bir kimse ki bu vilayette olup onlardan olduğu bilinirse ya da onlara giderken yakalanırsa öldürülmeli ve bu toplum hem dinsizdir hem bozguncudur. İki yönden katledilmeleri vaciptir. Ey Allah'ım! Dine yardım edene sen de yardım et ve Müslümanları hor göreni sen de hor gör. Bu fetvayı veren Sarı Görez adıyla meşhur El Müftü Hamza. Bakınız Yavuz Sultan Selim'in İran Seferi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi sayı 22 sayfa 17 1968. Masum insanların sorgusuz sualsiz toplu kıyımına sebep olan bu yargıyı veren Sarı Görez'de Allah korkusu olsaydı, insanlardan ve tarihten utansaydı, birazcık merhamet sahibi olsaydı, acaba bu haksızlığa imza atar mıydı? Kızılbaşların katli için Yavuz'un Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'nin fetvası. Fetva 2. Kızılbaş toplumunun şeriatça katli, öldürülmesi helal olup, öldürülen gazi ve kızılbaşlar elinde ölenler şehit olurlar mı? Olur. En büyük savaş ve ulu şehitliktir. Padişah buyruğu ile kızılbaş tayfası vurulup, küçüğü ve büyüğü esir olanlardan kimisi Ermeni olduklarından bu durumda kurtulurlar mı? Olurlar. Ermeniler Kızılbaşlar askeriyle İslam askeri üzerine gelip savaşmadıkça şeriate göre esir olmak yoktur. Mürtedde Darül Harbe lahika olmadan alıp esir etmek caiz olduğuna, İmam-ı Azam'dan gelen rivayete göre Kızılbaş avratlarını esir edince İslam askerlerine güç ve kuvvet, din düşmanlarına sonunda zaaf ve aşağılık gelse, o rivayete uymak şeriatça caiz olur mu? Caizdir. Büyük sahabelerden Muaviye'ye lanet eden kişiye şeriatça ne yapılır? Azarlama, dayak ve hapis gerekir. Düzdağ-e, Ebu Suud Efendi fetvası, sayfa 126. Padişah Yavuz Sultan Selim'in veziri Şeyhülislam İbni Kemal'in Çaldıran Savaşı ile ilgili fetvası. Vezir İbn Kemal olarak bilinen efendinin Şeyhülislam'ın muktubu, fetvası. Fetva 3. Bu yerde adı zikri dolaşan, bütün zamanlarında tanındığından dolayı varlığının açıklanmasına gerek duymayan, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Şah İsmail'in ve din gününe, kıyamete kadar lanetlenmiş gruplarının ve tebaalarının yenik zelil askerlerinin küfrü konusunda hamd kerim, kuvvetli büyük gücü olan Allah içindir. Övgü doğru yola rehberlik eden Hazreti Muhammed'i ve doğru dinde ona uyanlar övgüler olsun. Şia'nın, Şah İsmail ve tebaasının kendi imanlarından başka doğru yola götüren imam, imamlığını ilk dört halifenin halifeliğini inkar ettikleri, İmam Ebu Bekir'le, İmam Ömer'le, İmam Osman'a, Yüce Allah hepsinden razı olsun, açıkça küfür ettikleri, Sünni memleketlerinden birçok yere hakim oldukları, oralarda boş mezheplerini ortaya koydukları haberleri ardı ardına geldi. Müslüman ülkelerde bu durumun etkileri çoğaldı. Şeriatı ve ona uyanları küçümsüyorlar, bu şeriatle içtihat edenlere kendi mezheplerinin terzine müçtehitlerin mezheplerinde zorluklar olduğunu ileri sürerek şeriata tabi olanlara sövüyorlar. Tarikatlerinin liderlerine de Şah İsmail adını verdiler. Onlar Şah İsmail tarikatının metodunun son derece kolay olduğunu ileri sürüyorlar. Şah İsmail'in helaldir dediğini helal, haramdır dediğini haram sayıyorlar. Şah şarabı helal kılsa şarap helal oluyor. Özetle küfürlerinden çeşitleri, dinden dönmeleri küfürlerinde şüphe etmiyoruz. Sürekli gelen haberlerle bize ulaşmıştır. Ülkeleri darül harptır. Erkeklerinin ve kadınlarının nikahı geçersizdir. Onların çocuklarının her biri zina çocuğudur. Onlardan birinin kestiği hayvan mundar olur. Her kim bir zorunluluk olmadan onlara özgü kırmızı şapkayı giyerse küfrün korkusu ona hakim olur. Bu da açıkça küfür ve inkar alametlerindendir. Bunların hükümlerine gelince, bunlar dinden dönmüşlerin muamelelerini görürler. Öyle ki yenilseler bile oralar dar şehirlerinde ol harp olmaya devam eder. Müslümanlara malları, kadınları ve çocukları helal olur. Adamlarına gelince, onlar Müslüman olmadıkça öldürülmeleri zorunludur. Müslüman olduklarında zındıklıklarının tersini diğer Müslümanlar gibi hür olurlar. İnsanlardan birisi Darüsselam, şeriatın hüküm sürdüğü, terk etse bile, onların dinini seçse, onun da kesinlikle katli vaciptir. Kaynak Mecmua-i Resal, Süleymaniye Kütüphanesi, Pertevpaşa kısmı, No 621, YK 31-31B.